şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. 1915 Ermeni soykırımı tartışmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Ankara arasındaki polemik haftaya damgasını vurmuş gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 olayları ile ilgili soykırım ifadesini kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kırgın olduğunu söyledi. Kuveyt'e hareketinden önce konuşan Erdoğan, Putin'in böyle bir adımı atmasına üzgünüm, kırgınım, Türkiye asla soykırım yapmamıştır dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları konusunda bilgilendirildiğini açıkladı. Peskov, Türkiye ile çok yönlü işbirliğimizin gelişmesine bizim için bir öncelik olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Bu zamana kadar gelişen ilişkilerimizin bundan sonra da aynı şekilde gelmesini umut ediyoruz. Çok sayıda ortak projemiz var. Bu nedenle yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da Moskova-Ankara arasındaki ilişkilerin talih konulara kurban edilemeyeceğini söyledi. Putin'in soykırım konusundaki açıklamalarını Sputnik Ajansı'na yorumlayan Akdoğan, Türkiye-Rusya ilişkileri bu tür talih konulara endekslenecek ve kurban edilecek ilişkiler değil. Bunun da mutlaka ilişkilerimiz çerçevesinde telafi edileceğine inanıyorum. Mutlaka onarılacaktır ifadelerini kullandı. Bu tartışma bu merkezde yürür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Ankara arasında beklenmedik bir polemik çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri %60 ile kazanarak Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı'nın sözleri Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki aldı. Recep Tayyip Erdoğan ağzından çıkanı kulağın duysun dedi. Niçin dedi? Akıncı Türkiye ile iki kardeş ülke oldukları ifadesini kullanmıştı. Erdoğan ise buna tepki gösterdi. Mustafa Akıncı Lefkoşa Adliyesi'nde mazbatasını da aldı. Erdoğan ile polemine ilişkin bir soruyu da yanıtlarken telefonla da tebrik etmek istedi. Sayın Erdoğan, ana hiçbir zaman analığını bırakmak istemez dedi. Ben de çocuklar büyümek ister dedim. Bunları gülerek sohbet havasında konuştuk. Türkiye'ye ilk fırsatta ziyaretimizi gerçekleştireceğiz dedi. Ankara ile Kıbrıs arasındaki, KKTC arasındaki, Kıbrıs'ın kuzeyi arasındaki bu polemik sürerken Yunanistan'dan bir hamle geldi. Yunanistan, Kıbrıs konusunda, Kıbrıs sorununda garantör olmaktan çıkmak istediğini belirtti ve Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Syriza lideri Tsipras, Yunanistan Başbakanı olarak siyasal sahneye çıktıktan sonra hamlelerine bir yenisini eklemiş oldu. Böylece bu sürecin nereye gidileceğini şu anda kestirmek kolay değil. Biz programımızın ikinci bölümünde Diken.com.tr haber portalının yayın yönetmeni Erdal Güven ile konuşacağız. Hem Akıncı'nın neden ve nasıl kazandığını, hem Akıncı'ya yönelik tepkileri, bakışları ve eleştirileri ele alacağız. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akıncı arasındaki bu tartışmayı soracağız. Bunun siyasal planda nasıl sonuç doğuracağını ya da bir sonuç doğurup doğurmayacağını ve elbette bu garantörlük meselesini de konuşacağız. Son olarak not edelim ki Rum yönetimi lideri Anastasiadis ortak vatan için umut olduğunu belirtti Akıncı'nın seçilmesinin. Avrupa Birliği Ukrayna zirvesi Kiev'de yapıldı. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Piotr Poroshenko, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker katıldı. Taraflar AB ile Kiev ilişkilerinin yanı sıra yapılması öngörülen reformları ele aldı. Ukrayna lideri Poroshenko reformları AB'nin desteğiyle hayata geçirip 5 yıl sonra AB'ye üyelik başvurusu yapacaklarını söyledi. Başbakan Arseniy Yatsenyuk da gelecek yıl Ukrayna ile AB arasında serbest ticaret bölgesinin çalışmaya başlayacağını söyledi. Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Alexey Pushkov, Ukrayna'nın AB hakkında bir yanılsama içinde olduğunu söyledi. Kiev'deki Ukrayna-AB zirvesinin sonuçlarını değerlendirdi Pushkov. Zirvenin sadece sembolik bir özellik taşıdığını ve Ukrayna'ya hiçbir şey getirmediğini söyledi. Bu arada Poroshenko'nun bir sözünü de not edelim. Donbas'ta her an savaş çıkabilir geleceğini söyledi Poroshenko. Minsk anlaşmasındaki tüm maddeler uygulanmalı ancak Donbas'ta her an savaş çıkma ihtimali de var. Bu nedenle her türlü duruma hazırlıklıyız dedi. Ukrayna lideri Avrupa ve Batı'nın Donbas krizinde Kiev ile dayanışma içinde olmasını da talep etti. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın doğusuna asker göndermeyeceği de açıklandı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Kiev'de yaptığı açıklamada Ukrayna'ya askeri değil yalnızca insani bir misyon gönderilmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. İspanya'da yolsuzluklara karşı çıplak kampanyalar yürüyor. Irak'ta bebekler IŞİD'e malzeme haline getiriliyor. Suriye'de Luay Hüseyin'in İspanya'ya kaçtığı haber verildi. Suriye'nin milli hassasiyeti zedelediği iddiasıyla yurt dışı yasağı getirdiği muhalif lider Luay Hüseyin yargılanmasına günler kala Kobani ve Türkiye üzerinden İspanya'ya kaçtı. Polonya Rus motorculara geçit vermiyor. Nazi Almanya'sına karşı zaferin 70. yıl dönümünde Kızıl Ordu'nun rotasından Berlin'e gitmek isteyen Rus motosiklet kulübü Polonya gümrüğüne takıldı. Rus lider Vladimir Putin'e bağlılığı ve milliyetçiliğiyle namlı gece kurtlarının 10 üyesi Beyaz Rusya'nın Brest kentinde Polonya'daki Terespol'e geçerken sınırda Kırbaç'ta durduruldu. Varşova grubu provokasyonla suçluyor. Motorcular ise tek amaçlarının kurbanları anmak olduğunu söylüyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Erdal Güven ile Kıbrıs meselesini, Kıbrıs'la Ankara arasında çıkan polemiği ele alacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Kıbrıs'ı konuşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler yapıldı. Akıncı kudretli bir destek alarak %60 oyla seçildi. Güney'de olumlu karşılanmış gibi görünüyor bu seçimin. Fakat pek alışık olmadığımız, beklenmedik bir polemiğe tanık olduk. Akıncı ilk eleştirisini sert bir dille Ankara'dan aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı'nın ağzından çıkanları kulağının duyması gerektiğini söyledi. Bu şaşırtıcı bir polemikti. Pek alışık değiliz Ankara ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetçileri arasında bu tondan, bu düzeyde, bu açıklıkta tartışmalara girmeye. İşte bunları konuşacağız. Konuğumuz Diken.com.tr haber portalının yayın yönetmeni Erdal Güven. Hoş geldin Erdal.
Hoş bulduk.
Evet, son polemiği biraz sonra sorayım. Öncelikle Akıncı'nın kazanmasını neye bağladığını öğrenmek istiyorum. Akıncı'yı bu kadar kudretli bir şekilde sahneye taşıyan siyasal sebepler nelerdi?
Birincisi, halkın artık Kıbrıs Türklerin mevcut, yani şu anda siyaset sahnesindeki parti ve liderlerden umudunu kesmiş olması. En önemli sebep o. Ve bir nevi işte bu liderleri, partileri cezalandırmak istemesi. Çünkü Akıncı hem uzun süredir siyaset sahnesinde yer almıyordu, hem de onu zamanında liderliğini yaptığı ve bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de işte desteklerini aldığı partiler Kıbrıs'ın hani en zayıf, en güçsüz partileri, doğrusunu söylemek gerekirse sol partiler. Dolayısıyla bir işte bir yenilenme, hani bir hep neredeyse hemen hemen hepsini denedik, bir de Akıncı'yı deneyelim psikolojisi. Tabii bunun içinde hem mevcut Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun özellikle çözüm sürecine hiçbir adım atamaması, ikincisi iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, ki o da sol bir partidir ve o da çözümden yanadır, ama özellikle hükümet olarak sergilediği kötü performans. Bütün bunları işte göz önünde bulundurduğumuzda Akıncı'nın neden seçildiğini, bu kadar yüksek bir oyla neden seçildiğini anlamak daha da kolaylaşıyor. Yani sonuç olarak insanlar artık bir şeyler değişsin, çözüm bulunacaksa bulunsun dedikleri için Akıncı'ya yöneldiler bu kadar büyük bir ölçüde, hem soldan hem de şaşırtıcı bir şekilde sağdan oy aldı çünkü Akıncı.
Peki Akıncı'nın bu sözleri çözümle ilgili kendisine bağlanan ümitleri destekleyen ya da ümitler doğrultusunda sözler miydi? Ankara'yla iki kardeş eşit ülke olma söylemi Ankara'nın çok yoğun tepkisini çekti ama.
Şimdi o da tabii tam oraya getirecektim sözü zaten. O da meselenin ikinci tarafı. Bir isteği daha var Kıbrıs Türklerin genel olarak. Bu biraz tabii kimlikle alakalı bir sorun ama artık hani kendi ayakları üzerinde durabilen, Türkiye'ye göbekten bu bağımlılık durumunun ortadan kaldırılacağı ya da en azından daha makul, daha kabul edilebilir bir noktaya getirebileceği bir düzen de istiyorlar öteden beri. Akıncı siyaset hayatında hep bunları dillendirmiş bir lider. Daha öncesinde 90'lara, 2000'lere falan gittiğimizde hem Türkiye'nin Kıbrıs sürecindeki askeri vesayetine hem de işte bürokratik ve siyasi vesayetine meydan okumuş bir liderdir Akıncı. Yani oradaki komutanla çok ciddi bir polemiğe girmişti. Daha sonra başbakan olduğu, daha yeni başbakan olduğu dönemde 2003 yılında Erdoğan'la bir polemiğe girmişti. Tabii bunlar şimdi çok hatırlanmıyor ama dolayısıyla biraz da o toplumsal talebin de aslında taşıyıcısı bir lider olarak görüldüğü için Akıncı'ya bu kadar teveccüh de gösterildi bir tarafıyla. Şimdi bu polemiğe gelirsek, tabii bahsettiğim gibi bu iki sebepten ötürü, yani hem KKTC sorunu dediğimiz bu işte kimlik, Türkiye bağımlılık, uluslararası toplumdan dışlanmışlık falan ve bunların bütün yansımaları içerideki, hem de Kıbrıs sorununun çözümündeki tıkanıklık. Şimdi Akıncı seçim kampanyası da hep bunları dile getirdi. Dolayısıyla seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada da yine aynı bugüne kadar söylediği şeyleri bir kez daha söyledi. Tabii şöyle bir şey var, biz alıştık tabii yani Cumhurbaşkanı'nın olur olmaz böyle öfke nöbetlerine ama onlar her ne kadar uzaktan izleseler de buna alışık değiller. Sanıyorum işte öfke patlamalarından daha mazbatasını bile eline almadan Kıbrıs Türklerinin yeni Cumhurbaşkanı da büyük bir nasibini almış oldu. oradaki tabii söylediği hani bu vurgudan neden rahatsızlık duyulduğunu anlayamaması çok normal Mustafa Akıncı'nın. Çünkü muhtemelen yakında bir Erdoğan'la dolaylı da olsa ya da bazen yüz yüze temaslar yapmaya başladıktan sonra herhalde daha iyi anlayacaktır.
Muhtemelen ilk Ankara'ya gelecek ve bu mesele konuşulacak. Peki bu hani bir yanlış bilgilenme ya da farklı algılamaya yönelik anlık bir kızgınlık mı, yoksa bir politik yön işaret ediyor mu? Yani yavrusun sen yavru kal türü bir Ankara'nın kesin arzusunu mu dile getiriyor acaba?
Evet, şimdi tabii yani Erdoğan biliyoruz ki kolay kolay unutan ve affeden bir lider değil. Tahmin ediyorum o 2003 yılında az önce bahsettiğim polemik ve Akıncı'nın Erdoğan'a yönelik sözleri herhalde Erdoğan tarafından hala bir yerlerde not edilmiştir. Bir. İkincisi, sonuç itibariyle Mustafa Akıncı sol bir lider, sosyalist bir lider. Zaten söylemi de bu yönde hep oldu ve seçim konuşmasında da aynı şeyleri duyduk yine kendisinden. Dolayısıyla da ideolojik olarak bakıldığında, siyasi pozisyon olarak bakıldığında Erdoğan'ın çok da haz ettiği bir lider profili yok Akıncı'nın. Ama zaten tam da dediğim gibi bu yüzden seçildi. Üçüncüsü de bu Kıbrıs sorununa çözüm arama sürecinde Kıbrıslılar daha fazla söz hakkı istiyorlar. Yani Türkiye'nin bu sürece köstek değil, destek olmasını, arkalarında durmasını, önlerinde değil arkasında durmasını istiyorlar. Tabii bütün bunlar Cumhurbaşkanı tarafından, Cumhurbaşkanı ekibi tarafından önceden görülüyor olabilir. Ve hani bir önleyici hamle, bir böyle işte amiyane tabirle ayar verme girişimi gibi de okumak mümkün Erdoğan'ın çıkışını. Yoksa bu işte kardeşlik lafından bu kadar alerjik kapmanın başka bir açıklaması olduğunu zannetmiyorum. Yani ille de bu ilişkinin zaten yani şöyle de bir şey de var, şimdi oradaki insanların herhalde sorunlar listesinde Türkiye ile KKTC ilişkilerinin nasıl tanımlanacağı, nasıl isimlendirileceği herhalde en son en alt sıralarda falan yer alır. İnsanların böyle bir derdi yok ama insanlar Türkiye KKTC ilişkilerinin olumsuz yansımalarını tabii ki yaşıyorlar. Dediğim gibi hem kimlik olarak hem ekonomik olarak her açıdan, toplumsal ve siyasi açıdan. Dolayısıyla Akıncı biraz da bu kısır döngüyü kırması için de seçildi, getirildi o koltuğa. Hani yoksa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, yani Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesindeki çiçekleri sulamak için değil. Dolayısıyla Erdoğan biraz bugüne kadar ne bileyim işte Derviş Eroğlu'ndan, hatta bir ondan da önceki Cumhurbaşkanı Talak'tan gördüğü ya da beklediği biat anlayışını Mustafa Akıncı'dan göremeyeceğini, göremeyebileceğini de tabii düşünüyor olabilir şu andan itibaren.
Evet, Güney Akıncı'ya olumlu bakıyor görünüyor. Çözüm için ümit olduğunu söyleyen gözlemciler var. Bizzat Anastasiadis, hatta Anastasiadis'in çözüme yatkın olmadığını ortaya koyabilecek, bunu kanıtlayabilecek, Anastasiadis'in politikalarındaki hataları gösterebilecek bir lider olduğuna dair de Güney'den yorumlar geliyor. Hem Güney'in bakışını soracağım ama hem de Yunanistan'ın ilginç bir hamlesi geldi. Tsipras daha önce sözünü etmişti, şimdi pratiğe geçiriyor bunu. Atina ve Kıbrıs'ta garantör olmaktan çıkma arzusunu beyan ediyor. Bu yönlü bir başvurusu söz konusu. Hani Ankara'nın bu son çıkışıyla birlikte de değerlendirdiğimizde bu ilginç siyasi hamleyi nasıl anlamamız gerekiyor? Yunanistan'ın bundan maksadı, muradı nedir?
Şimdi Yunanistan'ınki tabii sanıyorum biraz yanlış yorumlanmış. Yunanistan'ınki tek taraflı bir garantörlükten çekilme girişimi değil. Yunanistan'ın söylediği şu, garantörlük denen müessese artık çağ dışı bir müessese. Geride bırakılması gereken bir müessese. Neden? Çünkü orada bağımsız bir devlet var, her ne kadar şu anda bölünmüş olsa bile. Dolayısıyla bağımsız ve özgür bir ülkenin niye garantöre ihtiyacı olsun, niye başka bir ülkenin askeri vesayetine ihtiyacı olsun. Hatta siyasi tarafı da vardır garantörlük anlaşmalarının. Dolayısıyla niye böyle bir vesayet altında hala bu ülke, bu topraklar diye biraz daha böyle hani ideolojik, siyasi denebilecek bir girişim. Yoksa hani garantörlükten...
Evet. Biz dinleyiciler için istersen bir garantörlüğün ne olduğunu ve kimler olduğunu bir kısaca söyleyip devam edelim.
Tabii garantörlük işte 1960 Cumhuriyeti kurulduğunda oradaki anayasal düzenin korunabilmesi için o dönemin koşullarında üretilmiş, icat edilmiş bir müessese. Bu da şu, İngiltere oranın eski hakimi olarak, eski sömürge gücü olarak ve işte iki tırnak içinde ana vatan Türkiye ve Yunanistan bu yeni Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü ilan edildiler. Oradaki ilan edilmekteki amaç da yani biz sizin koruyucunuz, buradaki anayasal düzenin koruyucusuyuz demekti. Ve tabii bu bir anlamda aslında geri planda baktığınızda Türkiye'nin, Yunanistan'ın, İngiltere'nin, dolayısıyla da NATO'nun, işin en derinine inersek NATO'nun ada üzerindeki hakimiyetini baki kılmak amaçlı bir müesseseydi. Zaten bugün itibariyle baktığımızda Tsipras gibi sosyalist bir liderin bu garantörlük müessesine böyle yaklaşmasının sebeplerinden birisi de bu.
Peki Yunanistan şu anda ne istiyor? Bu üç ülkenin bu uluslararası hukuk planında da tanınmış, kabul edilmiş yetkileri kaldırılsın diyor değil mi? Sadece kendisi çekilmiyor yani.
Tabii tabii. Tek taraflı bir çekilme değil. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz zaten. Onu ne Yunanistan hani önerebilir ne de Kıbrıs'ı Rumlar öyle bir şeyi kaldırabilir. Bu tamamen İngiltere ve hatta İngiltere'yi de bir kenara bırakıyorum. Türkiye'nin insafına terk etmek olur onlar açısından. Tek taraflı bir şey değil yani. Kesinlikle öyle bir şey yok.
Dolayısıyla Ankara'nın kabul edip etmeyeceğine dair bir kestirimde bulunabilir miyiz biz bu konuda?
Hayır, Ankara böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmez.
O zaman siyaseten Türkiye'nin önüne yeni bir kart açılıyor gibi bir karar verecek.
Gibi, evet. Yani bir tartışma konusu olabilir bu ama Türkiye bunu yine acette kabul etmez.
Peki son olarak güneydeki gelen iltifatlara, tebriklere ve ümit var açıklamalara bakarsak Akıncı döneminde biz Kıbrıs'ta bir ilerlemeye tanık olabilir miyiz?
Olabiliriz çünkü bugüne kadar hani Anastasiadis'in, Rum liderin işi çok kolaydı. Çünkü karşısında çözümle hiç alakası olmayan, çözümü hiçbir zaman istememiş, hiçbir zaman çözüm için ortaya çaba koymamış bir lider vardı, Dervişelioğlu. Dolayısıyla da işi çok kolaydı, çok rahattı. Tabii bunu Anastasiadis'in hakikaten gerçekten çözüm istemeyen ve bunu bahane eden bir lider olduğu anlamına da gelmesin. Bu çünkü Anastasiadis'in ve partisinin 2004'teki Annan planı sürecinde planı sonuna kadar desteklediğini, referandumda da partisinin ve kendisinin evet oyu kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla Anastasiadis ve partisi çözüm istediğini, çözüm iradesini çok net bir şekilde ortaya koymuş bir lider. Tabii şimdi köprünün altından çok sular geçti, çok başka şeyler konuşuldu, konuşuluyor hala. O yeni duruma göre değerlendirirler bunu. Ama sonuç itibariyle Akıncı ve Anastasiadis şu anda Kıbrıs'ta, yani her iki tarafı da göz önünde bulundurduğumuzda çözüm için en büyük şans diyebiliriz. İki liderin şu anda iş başında olması karşılıklı olarak. Hani bundan daha iyi bir ikili bulunabilir mi adada, emin değilim. Dolayısıyla Akıncı'ya yönelik bu teveccühün bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir manevradan ziyade, görüntüyü kurtarmaya yönelik bir manevradan ziyade biraz samimiyet taşıdığını düşünüyorum.
Evet, dolayısıyla Anastasiadis'e yönelik eleştirilerin çok da haklı olmadığını dile getirmiş oluyorsun. Aslında çözüm istemiyor ama kuzeyin durumundan ötürü bu anlaşılmıyor türü eleştirilerin. Önümüzdeki dönemde göreceğiz hep beraber. Değerli dinleyiciler, konuğumuz internet haber sitesi, haber portalı diken.com.tr'nin yayın yönetmeni Erdal Güven idi. Hem Ankara ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çıkan beklenmedik polemiği, hem bu polemiğin tarafı olan Akıncı'nın seçilmesini ve Güney'in meseleye bakışını, özetle kendi küçük derdi büyük adayı Kıbrıs'ı konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Erdal Güven katılımın için.
İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.